Kıymetli dostlar, Erkam Radyo'ya Bir Nefes Sıhhat programına hoş geldiniz. Ben program sunucunuz Sami Zorlu, doçent doktor Fırat Erdoğan'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkür ederiz.
Bugün çocuklarımızın başına gelen ev kazalarından bahsedeceğiz. Zannediyorum dinleyicilerimizin de bu çok merak ettiği, bu konuda çok dertli olduğu bir konudur diyelim. İsterseniz öncelikle kaza nedir? Biz neden bu kaza konusunu, çocuklarımızdaki ev kazalarını neden çok dikkate almalıyız? Oradan başlayalım.
Peki, teşekkür ederim. Şimdi modern tıbbın şu an herhalde en çok uğraştığı konuların başında gelenlerinden biri budur. Evet. Kaza ve yaralanmalardan korunma. Bazı kaynaklar ev kazaları ve yaralanmalar diye de ayırır bunları. Çünkü trafik kazaları vesaireler de bu gruba girer.
Evet.
Çünkü bir, gelişmiş ülkeler bizim gibi gelişmekte olan ülkeler olarak adlandırılan ancak sağlık standartları olarak gelişmiş ülkelerden hiç de aşağı kalmayan ülkeler başta olmak üzere dünya üzerinde birçok ülke artık bir takım hastalıklarla arasındaki ilişkiyi sonlandırabildi. Efendim nedir? İşte eskiden beslenme yetersizliğine bağlı insanlar ölüyordu. Evet. Zatürre olup ölüyordu. Kızamık salgınlarından insanlar kaybediliyordu. İshal salgınlarında sıvı kayıplarından çocuklar kaybediliyordu. Şimdi çok şükür bunlar bir kısmı tamamen kalktı. Bir kısmı yok denecek kadar azaldı. Söz gelimi çiçek hastalığı işte şu kadar 100.000 kişi öldürürdü. Ama çok uygun, yeterli ve doğru aşılama takvimleriyle dünya üzerinden kalktı.
Evet.
İşte çocuk felci gibi, kızamık gibi birçok hastalık artık görülmez hale geldi. Eskiden kitleleri öldüren hastalıklar artık görülmez hale geldi. Enfeksiyon hastalıkları ve bunların korumasında faydalı olan aşılar, tedavisine gerekli olan antibiyotikler gibi uygulamaları bir tarafa koyduk. Bunun dışında işte çağın hastalığı, obezite vesaire, işte yeme bozuklukları, kilo bozuklukları gibi problemler hali hazırda gündemde duruyor ama başını sonu belirledik. Yani yapılması gereken doğru davranışlar bunlardır. Yaparsak kurtuluruz şeyine geldik. İki meseleyle ise asla başa çıkamadık hali hazırda. Hali hazırda Türkiye'de de birçok gelişmiş ülkede de artık çocuk yaş grubunda hani en sık ölüm sıklığı deseniz, ölüm nedeni deseniz gene yaş gruplarına göre değişmekle birlikte yeni doğanlarda işte doğuştan anomaliler, doğumsal bozukluklar, doğuma bağlı durumlar, daha büyük çocuklarda yine enfeksiyon hastalıkları, zatürreler, ishaller akla geliyor, gündeme geliyor ama artık bir ve ikinci sıra genellikle bunlara kalmıyor.
Evet.
Bir ve ikinci sıra kanserler ve kazalara kalıyor. Hali hazırda kanserler için etkin bir tedavi yöntemi yok. İşte akut lösemiler vesaire gibi bir takım hastalıklar uygun tedavilerle tamamen tedavi kür olmakta, tamamen düzelmekte ama diğerleri maalesef yaşam süresini ve kalitesini oldukça kısıtlayan hastalıklar olarak devam ediyor. Ama artık daha fazla gündemimize gelen mesele ev kazaları ve yaralanmalar. Kaza dediğiniz zaman veya yaralanma dediğiniz zaman çok güzel bilimsel bir tarifi var. Enerji transferi sonucu kişide hasar oluşması. Ne demek? İşte elektrik bir enerjidir. Eğer elektrikli bir kabloyu tutarsanız enerji size transfer olur. Buna bağlı kalp ritim bozukluğunuza bağlı ölümler meydana gelir.
Evet.
Isı bir enerji çeşididir. Eğer insan vücudunda absorbe edilirse belli bir miktarın çarpmasına bağlı reaksiyonlar olur. Yoksa hani bir insana yumruk atması da enerji transferidir. Bu da bir yaralanma sonucudur ama biz bunu ev kazası ve yaralanma olarak görmüyoruz. Hatta bazı ülkelerde intihar ve cinayetler de ev yaralanması grubuna alınıyor. Yani bu manada hani bir adamın yumruk atması bile aslında bir kaza çeşidi. İşte tacizler, istismarlar genellikle kaza grubuna alınmıyor. Kaza dediğiniz zaman ne önemli? Bir, önceden planlanmamış şeyler, beklenmeyen hadiseler, seyri tahmin edilemeyen durumlar, ani olarak ortaya çıkan durumlar da olarak tanımlanmış. Bunların sonucunda yaralanma, hasar, kişide can ve mal kaybıyla sonuçlanan durumlar gündeme gelmiş.
Evet.
Ama özellikle söylenmesi gereken şeyler beklenmeyen durumlar. Seyri tahmin edilemeyen durumlar. Evet, yanlışlıkla bir elektrik kablosunu tuttunuz. İşte amperi düşük. Sizin ayağınıza lastik ayakkabı var. Toprak üstündesiniz. Sizi biraz sarsar, korkutur ama hiçbir zarar vermez.
Evet.
Ama işte amperi yüksektir. Altta iletken olan bir şey yoktur. Enerjinin tamamı sizde kalır. Topraklanmazsanız kalp ritmindeki bozukluklar ölüme kadar götürebilir sizi. Seyri tahmin edilemeyen durum. Ama bütün tanımlarda geçen en önemli durum şu. En önemlisi önlenebilen olaylara kaza deniyor. Önlenemeyecekse zaten bunun adı kaza olmuyor. Hadi şöyle diyelim, kadere tabi olmuş oluyor bu durum.
Evet.
Kaza dediğiniz şey önlenebilecek olaydır. Önceden tespit edilirse, önceden tahmin edilirse, önceden önlem alınırsa önlenebilecek şeylerdir. Eğer siz evinizdeki havuzun etrafına çit koymamışsanız ve çocuk buradan düşüp boğulup ölmüşse bunun adı kaza olmaz.
Tedbirsizlik.
Tedbirsizlik olur bunun adı.
Peki hocam, kazalarda sık görülen örnekler nelerdir? Bunlardan da bahsedersek.
Şimdi özellikle çocuklarda birçok şeyden bahsedebilirsiniz. Yani dünya üzerinde kaza çocuklar üzerinden tanımlanmalı belki. Yetişkinlerin sakınabildiği bir takım durumlardan çocukların kendilerini sakınmaları beklenemez. En sık gördüklerimiz düşmeler, zehirlenmeler, ilaçlar, kozmetik maddeler, deterjanlar gibi. Yanıklar, bunların çoğu suda haşlanma tarzı yanıklar oluyor. Ama alev yanıkları, işte buna bağlı duman zararları falan da söz konusu olabiliyor. Suda boğulmalar, bunlar da denizde, havuzda bir bardak suda boğulmalar olabiliyor. Katılarla boğulma, işte yabancı sim aspirasyonları, işte yeni başını örtmeye başlamış bir ablamızın işte tesettür için o işte eşarbını bağlarken kullandığı iğneyi ağzına alıp yutması maalesef çok sık görülen bir boğulma şekli. Kesiler, her çeşit bıçak, cam vesaire. Bazı kaynaklar trafik kazalarını işte bu ev kazaları grubunda değerlendirilebiliyor ama bazı kaynaklarda yaralanma grubuna alınıyor. Ki bütün ölümlerin %52'si trafik kazalarından kaynaklanıyor bu grupta. Hayvan ısırmaları, bu evcil hayvan, yabani hayvan olabilir. İşte yabani kuş vesaire bile olabilir. Şiddet görmeyi bir kaza ve yaralanma şekli olarak değerlendirenler var. Korozif maddeler, yakıcı maddeler bir kaza çeşidi. Donmalar, hani nadir görülür, evde çok olacak iş değildir ama bu da bir yaralanma. Ateşli silahlarla yaralanmalar, işte doğal afetlerle yaralanmalar önemli.
Peki hocam, kazalar bu kadar önemli bir sağlık problemi mi teşkil ediyor? Bu kadar işte önem arz ediyor bize?
Tabii çok ödüyor. Çünkü niye? Sağlıkla uğraşıyorsunuz. Sağlık neyi ifade eder? İnsanın hayatta kalmasını sağlayacaksınız, yaşam kalitesini sağlayacaksınız. Sağlıklılık bu. Bu yüzden artık çok fazla istatistik yapıyor. Maalesef ülkemizde hala doğru düzgün istatistik tutma yeteneği şeyimiz yok. Niyetimiz yok. Böyle bir uygulamamız yok maalesef. O yüzden hani işte bir ülkenin istatistiğini kullanıyoruz sürekli olarak. Amerika'da 0-1 yaş arasında bakmışlar. Çocukları en çok neden kaybediyoruz diye. Doğumsal anomaliler. Yani çocuk doğmuş da kalbi delik. Çok ciddi bir delik var. Tedavi edilemiyor. Kaybediliyor. Çocuk doğmuş beyni yok mesela. Çocuk doğmuş ciddi bir enfeksiyon hastalığına bağlı. Kemik iliği baskılanmış. Kansızlığa bağlı. Kaybedilmiş. Böyle. İlk bir yaş bitti. Amerika'da 1-18 yaş arası en sık ölüm sebebi işte zatürre, bronşit, menenjit, enfeksiyon hastalıkları, kanserler, onlar bunlar değil. En sık ölüm nedeni kazalar.
Evet.
En sık ölüm nedeni kazalar. Dünya üzerinde de zaten görülen bütün kazaların, travmaların 1/4'ü çocuklarda görülüyor. Aslında bu orantılı, 18 yaşında gündeme aldığınız zaman zaten 72 yıllık ortalama yaşam ömründe, insan ömründe 1/4'e tekabül ediyor. Bakmışlar, acil polikliniğe başvuranlarda ev kazaları her zaman ilk 3 nedende. İşte kışın zatürre belki ilk 2'ye giriyor, işte yazın ishal giriyor ama ev kazaları her zaman ilk 3'te duruyor. Ölümcül olmayan yaralanmaları da birlikte koyarsanız bir yıl içinde çocukların %25'i garanti acil servise kaza nedeniyle başvuruyor. Bunların %2,5'unda hastaneye yatırmak icap ediyor. %50'sinde ise süreli ya da süresiz yeti itimleri oluyor. Yani nedir, işte kolu kırılmış, işte alçıya alınıyor, çocuk kolunu 3 ay kullanamıyor yeri geldiğinde. 1-4 yaş arası Türkiye için bakıldığında ölümlerin %45'i kazalardan oluyor. 4-9 yaşta bu oran %70'e varıyor. Neredeyse günde dünya üzerinde 2400 çocuk kazalar nedeniyle ölüyor. Her gün 2400 çocuk. Yaklaşık bunların yarısı motorlu taşıt kazalarından oluyor. Bunlar ev kazası ve yaralanma grubuna girmediği için hani bir iki cümleyle bahsedeceğiz ileride ama çok fazla konumuzla alakalı değil. Diğer yarı ise direkt ev kazaları. İşte düşmeler, çarpmalar, elektrik yanıkları, suda haşlanmalar gibi. Kazalardan korunma yaklaşık olarak yaralanmadan korunma demektir. Kazadan korumaya primer korunma deniyor. Yaralanmalardan korunma ise işte tedavi şekilleri gündeme geldiği için sekonder koruma deniyor.
Evet. Peki kazalardan korunmada temel prensip olarak neyi göz önünde bulundurmamız
şimdi
lazım?
Şimdi iki şeyi kontrol edersiniz. Bir, çocuğu kontrol edersiniz. İki, çocuğu kontrol edemiyorsanız çevreyi kontrol edersiniz. Çocuğa ait sebepler ne olabilir? İşte çevrede çok duyarsınız. İşte bizim çocuk hiperaktif. Bizim çocukta dikkat eksikliği var. Evet, bu bir hastalık ve toplumumuzda eskiye göre daha sık görülmekte ve olduğundan daha fazla da tanılanmakta bu arada. Bunların belirgin özellikleri bir, çok hareketli olmaları. İki, impulsivite, yani uyarılganlık. Adeta adamları şeytan dürtüyor, şu düz duvara çık diye. Aklı başında, uslu, kendi haline, kitap okumaktan hoşlanan bir kuzu, kendi koltuğuna oturmuş, gazetesini, kitabını okurken aynı yaşıt ama bunlardan zevk almayan, fiziki şeylerden hoşlanan bizim sevimli haşarı ufaklık ne yapıyor? İşte kabloyu çekiliyor, örtüyü çekiliyor, kafasına vazo düşürüyor, ocağın etrafında dolaşıyor, işte Çok basit bir örnek. Yürüteç kullanan bir çocuk, ki bu da çocuk, bebek, yani yürüyemediğini düşünün ki yürüteçe bindiğine göre.
Evet.
Yürüteçlerin bir alt halkaları güvenlik gereğine biraz geniştir. Mesela o alt halka geniş olduğu için çocuk istese de sobaya uzanamaz 6-7 aylıkken. Gider orası çarpar, çocukla bir mesafe oluşturur.
Evet.
Geliyor çocuk mutfak masası, masanın bacağına vuruyor alt halkayı, o geniş tekerleklerin tutunduğu alanı. Ayak kapanıyor, kanat iniyor, kanadın üstündeki kaynar su tepeden aşağı. Bu bil fiil yaşanmış örnek. Şimdi bizde sıkıntı şu. Bizim ailelerimize zatürre dediğinizde çok korkar ve her dediğinizi dinler. Menenjit dediğinizde çok korkar ve her dediğinizi dinler. Bu yürüteç yasak mı hocam? Yasak. Niye yasak? Doğruyu söylemem gerekirse kaza riskinden dolayı yasak. Ama bunu söylediğim her aile, istisnasız her aile, tamam hocam oysa sıkıntı yok ya, biz dikkat ediyoruz zaten. Ya arkadaş, ben de ediyorum, herkes de ediyor, ama buna bağlı ciddi ölümcül kazalar gözüküyor. İkinci cevap, yanlış cevap. İşte çocuğunuzun omurgası eğrilir. İşte erkekse erkekteki organına zarar gelir gibi uydurma bir şeyler söylerseniz bunu herkes kabul ediyor.
Evet.
Ama kaza dediğinizde sizi hiç kimse ciddiye almıyor. Maalesef işte her 3 acil başvurusundan biri ev kazasından gelmiş. Burada dediğimiz gibi öncelikli olarak çocuğu kontrol edin. Yaramazlıklarıyla, hiperaktivitesiyle başa çıkmaya çalışın. İkincisi, çevreyi kontrol edin. Hangi çocukları niye kontrol edelim? Mesela yaş itibariyle yeni yürümeye başlayan çocuklarda yanıklar çok sık gözüküyor. Maalesef memleketimizde hala yoğurt mayalanacak koca bir kazan süt kaynatılmış ayak altına bırakılabiliyor.
Evet.
Maalesef çocuk bunun içine düşüyor rahatlıkla. Anadolu'da işte artık yapılmıyor herhalde çok fazla, ama çamaşır yıkanacak kaynar su kazan çocuğun eliyle ulaşabileceği yerde duruyor. Boğulmalar maalesef. İşte haberlerde sık duyuyoruz. Foseptik çukuru, işte rögar kapağı açık bırakıldı, bir şey oldu, bir şey oldu. Buradan düşen çocuk hayatını kaybetti. Bir, bunu açık bırakan %100 suçlu, ama bu çocuğu boşta bırakan da masum değil. Çocukların bu çevrelerde nasıl dolaşması gerektiğini, nerelere gidebileceğini önceden tatbikatını yaparak tespit etmeliyiz. Bu kimseye itham değil, Allah korusun, benim de sizin de başınıza gelebilir. Anlık dikkatsizliğimizin adı üstünde kaza zaten bu demek. Hiç kimse tasarlayarak kazaya maruz kalmıyor ve maruz bırakmıyor kimseyi. Ama tedbir almak bizim vazifemiz. Oyun çocuğu yaş grubunda, yani böyle 7-12 yaş grubunda özellikle araç dışı trafik kazası dediğimiz şeyler çok fazla oluyor. İşte iyi kötü yürü, yani yürü zaten rahatlıkla yürür bunlar, ama artık ev dışına da gönderiliyor. İşte karşı sokaktaki, karşı kaldırımdaki markete de gönderiliyor. Araç dışı trafik kazaları çok fazla oluyor.
Evet.
Mesela bisiklet kazaları özellikle çok fazla oluyor. Bizde çok değil, ama mesela yurt dışında çocuklar için güvenli geçiş alanları ve bisiklet kullanma alanları var. Bakmışlar kazaların %30'u burada oluyor. Yani burası güvenliydi, yani yolların %10'unu bu işe ayırabildik en fazla. Maalesef burası sırf bisiklet alanı diye bir rehavet, bir rehavet. Ya arkadaş, buranın bisiklet alanı sen olduğunu biliyorsun da düşüncesizin biri bunu bilmeyebiliyor. Efendim burası bisiklet alanı, benim hakkım, istediğim gibi giderim. Evet, senin hakkın gidersin, sana haksızlıkla biri çarptığında senin canın yanar.
Evet.
O yüzden bu maalesef dünyada buna artık dikkat ediliyor. Haklı olmanız önemli değil, sizin kazaya maruz kalmamanız önemli bizim için. Hakkınızı sonra ararsınız bir yerlerde. Ama burası güvenli alan diye riskli davranışlara girmemeliyiz, rehavete kapılmamalıyız. Daha büyük çocuklarda gene trafik kazaları, ama artık biraz daha kendi kullandıkları araçlarla. Hani ehliyet yaşı 18, bazı ülkelerde daha düşük işte. Traktör, bisiklet, işte üçlü bisiklet vesaire gibi şeyler, elektrikli bisikletler için daha küçük yaş grupları var ve buna bağlı kazalar çok fazla. Bir de riskli davranış modelleri diyoruz. Ben bu ağaca tırmanırım, ben bu kayadan tırmanırım, oradan aşağı düşersin. Ben bu elektriği şey ampulünü değiştiririm. Yani ampulü değiştirirsin de duyuyla oynamana gerek yok bunun için. Sosyoekonomik düzey önemli bu durumlarda. Özellikle maalesef eğer ekonomik düzey düşükse biraz daha kaza bela riski yüksek, bir 3-4 kat kadar daha fazla. Bunun maalesef işte sık görülen örnekleri, evde doğalgaz kullanılmıyor, kömür sobası kullanılıyor. Buna bağlı karbon monoksit zehirlenmesi oluyor mesela. Cinsiyet tabii ki erkek olmak riskli. Doğal olarak kız çocukları daha akıllı uslu, daha az kazaya maruz kalıyorlar. Bunlarda özellikle daha hani küçük çocuklarda zehirlenmeler falan bilmemeye bağlı, bilinmeyen şeylerin içilmesine bağlı sıkıntılar olabiliyor. Bir de çevre kontrolü dedik ya, bunu ayrıntılı anlatacağız şimdi. Hani işte şu mesela boğulmaya karşı çevre kontrolü ne yapılabilir gibi, ama genel manada dünyanın çevresini kontrol etmekten bahsediyorsanız belli telefon numaraları var. Bunlar mutlaka evin bir yerinde yazılı bulunmalı. Mutlaka evin birkaç yerinde yazılı bulunmalı. Bir şeyi mesela akılda kolay kalması açısından 110, 112, 114 2-2 koyuyorsunuz üzerine. 110'u ararsanız itfaiye, 112'yi evet. ararsanız ambulans, 114'ü ararsanız zehir danışma çıkıyor karşınıza. Bu mesela bu programdan dinleyenlerimiz aklında ezbere bu kalsa Emin olun bu bile büyük kazanç. 110, 112, 114. İki evet. fark var. Ama hepsi hayati yerlere açılıyor neticede.
Peki hocam, bahsettik ama tekrar derli toplu olması açısından neden çocuklarda bu kazalar sık görülür?
Çocuklarda çünkü bir öğrenme isteği vardır. Bir merak güdüsü vardır. Çocuk merak eder. Peki bunu nasıl tatmin edecek merak duyusunu? Ya da öğrenme yeteneğini bir kazanına nasıl dönüştürecek? Biz açıyoruz kitabı, okuyarak öğreniyoruz. Açıyoruz bilgisayara bakarak öğreniyoruz. Çocuk elleyerek öğrenecek, koklayarak öğrenecek. Daha küçükleri en sevdikleri metot ağızlarını alarak, ısırarak, tadına bakarak öğrenecekler. Maalesef işte anneannesinin, babaannesinin tansiyon ilacı, depresyon ilacı, bilmem ne ilacını bir adını ağzına alıyor, çiğniyor. Bir de hasbel kadar tadı iyi çıktıysa temelli hap yuttuk zaten. Ondan sonra ilaç zehirlenmesi, acile başvuruyor. Çocukların ağız kullanma sıklığı maalesef burada sıkıntı. Çocuklarda tehlike algısı yok. Yani bunu görmemiş, yaşamamış, maalesef görerek öğreniyor. Bir de taklit etme meseleleri var. Özellikle o yüzden yetişkinlere dikkat edin diyoruz. Mesela işte bıçakla yetişkinin işte gereksiz yere fazla oynaması çocuğunun gözünün önünde. Çocuk bıçağı eliyle oynanacak bir şey zannediyor. Evet. Elektrikli aletlerin sakınılması gerektiğini, kettle'ın işte ısıtıcının, sıvı ısıtıcının mesela kaçınılması gerektiğini yetişkinlerden bakarak öğreniyorlar.
Peki hocam, bu kazaların riskini arttıran durumlar?
Şimdi bununla ilgili enteresan bir şey. Mesela böyle belli çalışmalar yapılmış. Sahiden. Şimdi söyleyeceğim. Evet, gerçekten haklısınız. Bunu ben de akıl ederdim diyeceksiniz. Ben böyle dedim çünkü okuyunca. Ama akla gelmiyor gerçekten. Mesela bir riskli davranışlardan kaçınmak lazım dediğim gibi. Bebeklerin merakı, ergenlerin işte delikanlılıkları baş ağrıtıyor. Anne babanın tecrübesiz olması kaza riskini arttırıyor. Yani bir ailenin ilk çocuğunun kazaya maruz kalması dördüncü çocuğun kalma ihtimalinden çok daha yüksek. Psikolojik problemler varsa annede, babada veya çocukta. İşte baba depresyon, da anne melankolik, zaten herkes kendi halinde, çocuk akşamdan sabaha kadar kendi başına geziniyor. Merak kaza riskini arttıran bir durum. Evet, ilmin anası ama kaza riskini çok arttırıyor. Çevre güvenliğinin yetersizliği, eğitim seviyesinin veya gelir düzeyinin düşük olması. Onun dışında bir de günlük hayatta sık görülen problemler var. Mesela yorgun ebeveyn problemli ebeveyn demektir. Anne baba pazar günü evde saat 10'da kalkmış, rahat rahat kahvaltı etmişse gözünü çocuğun üzerinden ayırmıyor. Onun en ufacık bir davranışından ipucu çıkarabiliyor ama sabah 7'de gitmiş, akşam 9'da gelmiş, doğru düzgün yemeğini yememiş, yemiş uykusu gelmiş. Ne yaptığına bakamıyor. Çocuğun sorduğu soruya da yalan yanlış bir cevap veriyor. Çocuğun elindeki alet yanıcı mı yakıcı mı bunu fark edemiyor doğal olarak. Mesela işe gidiş geliş telaşı, işten dönüş bitkinliği kaza riskini arttırıyor. Yaramaz çocuk doğal olarak arttırıyor. Yorgun, mutsuz anneler daha kaza riskini tetikliyorlar. Evet. Yorgun, aç ve susuz çocuklar daha riskli oluyorlar. Susuz, çok susamış. Anneden istese 10 dakika bulacak, bulduğunu içiyor ama suyun şişenin içinde çamaşır suyu varmış gibi sebeplerle kaza riskleri artabiliyor.
Evet. Peki hocam, kaza riskini önlemek için işte şunları şunları yapabilirsiniz dediğiniz neler var?
Onları da alsak. Şimdi enteresan çok pratik öneriler var. Mesela diyorlar ki kahvaltı malzemenizi akşamdan hazırlayın. Ya ne olacak, sabahtan hazırlasak ne olacak? Süre kısıtlı. Anne hızlı hızlı çalışırken elini kesiyor. Tavayı tutuyor, parmağını yakıyor. İşte fırının kapağını açıyor, açık unutuyor. Çocuk geliyor, yanıyor. O yüzden kahvaltıyı akşamdan hazırlamak önemli bir risk azaltıcı ki çok mantıklı. Giysileri akşamdan hazırlayın. Niye? İşte anne baba işe gidecek. Sabah kalkıyorlar, bir telaş ütü, bir telaş ütü. Ütü yapılmış, ütü masasının üzerinde ütü var. Çocuk geliyor masaya çarpıyor, ütü üzerine düşüyor. Evet. Bu anlattıklarımızı dinleyenlerimiz, ya bu artık çok tiyatro haline geldi bu anlatılanlar, hikaye. Arkadaşlar, bunların hepsi birinin başına geliyor.
Evet.
Evet, herkesin başına ütü düşmüyor ama ütü düşmeyenin başına işte saksı düşüyor, kendi balkondan düşüyor. Ama evet, kaza dediğiniz şey her şeye, her yere eşit oranda ziyaret ediyor maalesef.
Maalesef.
Sabahları kalktığınızda ilk olarak çocuğu giydirin deniyor. Çocuğu giydirin, onun işi bitsin. En basitinden işte elbiseleri giydirirken işte eşyaların kestiği, eşyaların dolanarak gangrene kadar gittiği organları olan çocuklar oluyor. Çocuğun uyanmasından önce siz uyanmış olun deniyor. Çünkü çocuk yeni yürüyen, işte 2 yaşında çocuk anneden babadan önce uyanmış. İşte sevimlilik yapacak, onların yanına geliyor. İşte anneyi geçiyor, aralarında biraz takılıyor, babayı geçiyor, sonra kafası yataktan aşağı iniyor. Ya her dakika çocuğun başını mı bekleyeceğim? Maalesef yeni yürümeye başlamış çocuğunuz varsa ve bunlar uykudan uyandığı zaman gerçekten, yani tırnak içinde affedersiniz, sersem salak dolaşıyorlar zaten piyasada. Bunun başını bırakamazsınız. Evet. Saati kuracaksınız, erken kalkacaksınız. 100 kere çocuk sizden erken kalkarsa birinde kafa üstü düşecek garanti neredeyse bunun.
Evet.
Ama zaman disiplini her zaman çok önemli. Yani hesabı, kitabı düzgün yapılacak. Bu evde kahvaltı, giyim, kuşam, kapının önüne çıkma süresi 45 dakikaysa, ya bugün de uykuya yenik düştük demeyeceksiniz. Çünkü sizin 15 dakika uykunuz maalesef ömür boyu vicdan azabı olacak bir travmaya neden olabiliyor. Çocukların uyuyup gecikmesine de izin vermemek gerekiyor. Aceleyle yapılan işlerden her zaman problem çıkıyor. İşte büyük çocuk her 14-15 yaşına gelmiş. İyi kötü bir şeyin ucundan tutar diye bekliyorsunuz. Tostu koydunuz makineye. Tamam oğlum hadi geç kaldın kendin alıver tostunu. Dikkatsizce davranıyor. Acelesi var acele davranıyor. Elini yakıp geri geliyor ondan sonra. Bazı yanıklar, eklem bölgesi yanıkları basit tost makinesi tutmaktan bile bahsetseniz ömür boyu bir parmağınızın kıvırık kalmasına sebep olabiliyor. Evet. Basit yanık. Adı basit yanık. Özellikle çocukları uyanır uyanmaz kahvaltıya oturacak kadar geç kaldırmamak gerekiyor. Çünkü paldır küldür kahvaltıya oturanlar paldır küldür de geri kalkıyor bir kazayla yaralanmayla. Evet. Kahvaltısını rahat yapabileceği kadar zaman ne? 15 dakika, 25 dakika neyse bu hesaplanacak arkadaş. Uykuya kıyamıyorum çocuğun uyuması lazım. Kıyamıyorsan erken uyutursun. Saat 2'de uyutacaksın sonra uykusunu tamamlayamıyor diye 7'de kaldırıp 15 dakikada kahvaltıya götürmeye kalkarsan kaynar su olan kaynar çay olan bardağı tutuyor, demliği deviriyor, tost makinesini tutuyor. Mutlaka bir kaza geliyor başımıza.
Evet.
Onun dışında da yani işlerin daha çok kendisi yapması çocuğun yolunda. Yani bir anne 3 çocuğa yetişmeye kalkarsa birinin başına bir iş geliyor ama herkes kendi işini kendi görürse bu biraz daha dikkatli olabiliyor. Bunun dışında çevreye ve bakım verene ait faktörler de var. Bu işlerde hani çocuğa kim bakacaksa mesela bu konuda en iyisi anneanne babaannedir. Çok tecrübelidir. Başlarına 50 kere kaza bela gelmiştir. O yüzden bilirler işlerini. Ama buna çok dikkat edilmeli. Anneanne babaanne bile olsa ya arkadaş sen bu işi biliyorsun yaşına hürmetimiz tam tecrübene hürmetimiz tam ama gel bir prova yapalım ne yapacağız? Çocuğun eli yanarsa ne yapmamız lazım? Biliyor muyuz? O anda aklına gelirse o yapılıyor. Doğru değil. Yani hiç beceremediniz işte soğuk suya tuttunuz soğuk uygulamayız falan ama tutup yoğurda morda sokup bir de mikrop kaptırmayın yaraya durduk yerde. Bakım verecek olan kişi evi iyi tanımalı. Yani kanayan bir yer olduğunda pamuğu bastıracağı pamuğu nereden bulacağını bilmeli. Yara bantının hangi dolapta olduğunu bilmeli. İşte bir soğuk buz aküsünün nerede olduğunu bilmeli. Acil durumlarda hangi malzeme nerede duruyor bunlar tek tek provası yapılmalı. Kullanılan ilaçlar varsa bunları da işte anneannesi babaannesi ağrı kesici şu dolapta duruyor şuradan verecek değil. Bak anne bu işte şu nokta nokta şurup işte oğlumuz canın ateş düşürücüsü bundan şu kaşıkla bir ölçek veriyoruz diyeceksiniz. Dolaptaki şurup dediğiniz zaman daha önce alınmış işte falanca işte reflü ilacı mide ilacı bilmem ne şurubu da dikkatsiz bir işte büyük ebeveyn tarafından veya küçük ebeveyn önemli yani kim bakıyorsa o acemi olan herkes tarafından yanlış anlaşılabiliyor.
Evet.
Ölçekten ne anlıyorsunuz? Kaşık deyince ne anlıyorsunuz? Kaşık ya benim torunum daha küçük torun çay kaşığıyla içer diyen de var. Oo bizim torun şişman göbekli deyip yemek kaşığıyla yedirmeye kalkan var.
Evet.
Bunun bak arkadaş kaşık bu ölçek bu bundan vermeliyiz diye. Bir de çok önemli durum kim bakıyorsa çocuğa tek işi bu olacak arkadaş. Yani evimizde bir bakıcımız var. Hem çocuklarımıza bakıyor hem de yemeğe içmeye yardım ediyor. Yemek hazırlanmasına yardım ediyor. O bakıcı yemek yaparken insan ya göz, arkasında gözü yok çocuk boşta kalıyor o sırada. Haşarı bir çocuksa zaten bu. O sırada işte çekiyor bir çekmeceyi kafadan aşağı bir şeyleri devirip kafasını yarabiliyor.
Evet.
Tamam 27-24 başını beklemeyecek kimse bunun farkındayız ama ya en azından bir bakıcı varsa bakıcı çocuğa baksın. Bir de adamına göre bakmak lazım. 7 yaşında çok tatlı hanımefendi bir kız çocuğu. Zaten ellemesen akşama kadar koltuğunda oturan bir tipse tamam buna biraz toleranslı davranırız ama boş bulsa düz duvara çıkacak bir oğlan çocuğunuz varsa yani siz ne yapıyorsanız yapın başından bakıcı eksik etmeyin onu.
Evet. Motorlu araç yaralanmaları var sırada. Onlardan da bahsedersek.
Evet maalesef en sevimsiz grup bu. Şimdi aslında buradan bahsedeceğiz. Çünkü maalesef en çok kayıp verdiğimiz husus bu ama biz bu programımızda özellikle ev kazalarından ev yaralanmalarından ve bunlara karşı yapılacak alınacak tedbirlerden bahsetmek istiyoruz. Çünkü motorlu araç yaralanmaları gerçekten çok önemli bir problem ama maalesef ya bir hekim olarak benim çok bir tavsiyem yok bu konuda yapılabilecek. Şimdi şöyle bir şey yapılmış mesela New York'ta bir çalışma yapmışlar diyorlar ki hekim arkadaşlara işte siz bir çocuğu muayene ettiniz sağlıklı çocuk muayenesi yaptınız nelere bakarsınız? İşte muayene ederim boyuna kilosuna bakarım aşılarını sorgularım vitaminine kanına şuna şuna şuna bakarım. Peki kaza ve yaralanmalarla ilgili bilgi veriyor musunuz diye bakılmış ki çok önemli özellikli bilgiler. Mesela işte falanca eyalette denize çok giriliyor. Burada çocukların suda boğulmalarına karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdiniz mi aileye deniyor. Artık bu çocuk hekimliğinin bir parçası ama yerine göre okumak lazım. Evet olmaz değil ama Erzurum'un bir dağ köyünde bir çocuğun suda boğulması zayıf ihtimaldir. Ama evet. Muğla'nın bir sahil kasabasında bu biraz daha yüksek bir ihtimaldir. Bunun gibi risk analizi yapılarak belli konularda herkese bilgilendirme yapılmalıdır. Bunu niye dedim? Şimdi yapamayacağımız noktaya geldik. Motorlu taşıt yaralanmalarında bir çocuk hekiminin yapacağı çok fazla bir şey yoktur. Bir emniyet kemeri, bir araç koltuğu deriz biter. Başka da diyecek bir şey yok.
Evet.
Ama bunlarla toplamdaki kayıplarımızı %kaç azaltırız? Maalesef çok bir şey etkilenmez. Ha, devletimiz elinden geleni yapıyor. İşte yolları yapıyor. Trafikler denetimde ne kadar yetersiz olsa da yolları yapıyor, yolları duble yapıyor falan falan. Daha güvenlikli araçlar kullanıyoruz. İnsanları bilinçlendiriyoruz falan ama hali hazırda dedik ya birçok ülkede bir numaralı ölüm sebebi kazalar. Bu kazaların da yaklaşık olarak dünya ortalaması %52'si motorlu araç yaralanmaları.
Evet.
Bunu birkaç kategoride değerlendirmek lazım. Biz kabaca genel cerrahi jargonuyla AITK, ADTK diye ayırıyorlar. Hı hı. Araç içi trafik kazası, araç dışı trafik kazası. Yani çocuk arabada oturuyor dedi arka koltukta. Büyük bir kaza oldu. Arka koluna fırladı, camı deldi, dışarı çıktı gibi. Hı hı. Bu araç içi kaza. Yolda giden çocuğa aracın çarpması araç dışı trafik kazası olarak adlandırılıyor. Evet. Çocuklarda araç dışı kaza daha çok yetişkinlere göre. Ve 5-9 yaş arası kazalar bağlı ölümlerde en sık sebebi zaten tek başına bu. Onun dışında işte motorlu araçlar, motosiklet vesaire gibi. Bisiklet ve bunlara bağlı yaralanmalar da kısmen bu grupta değerlendirilebilir. Hı hı. Araç koltuğu ölümleri ve ciddi yaralanmaları %70 azalttığı gösterilmiş. Araç koltuğu kullanımı. Bunlar için özellikle 1 yaşından küçük ve 9 kilodan küçük çocuklar için araç koltuğunuzu alın. Arabanızın arka koltuğuna ters olarak bağlayın. Yani çocuğun yüzü arkaya doğru baksın deniyor. Daha büyüklerde öne doğru bakacak şekilde kullanıyoruz. 13 yaşından küçük çocukların kesinlikle ön koltuğa oturmamalarını istiyoruz. Özellikle artık eski araç kalmadı. Neredeyse airbagsiz, hava yastıksız araç yok. En ufak bir kazada airbag açılıyor. Yetişkin için göğüs bölgesine gelecek tampon çocuklar direkt baş bölgesinin tamamını içine alıyor. Araç kaza yapmış. Ebeveyn ya öldü ya kaldı ya kendi derdi ya şokta. O arada zaten 1-2 dakika hava yastığının içine gömülmüş çocuk. Normalde minicik bir kaza ölümcül bir kaza haline geliyor. 13 yaşından küçük çocuk ön koltuğa oturmasın arkadaş.
Evet.
8 yaşından büyükse ya da 36 kilonun üzerindeyse emniyet kemeri kullanılması özellikle tavsiye ediliyor. Maalesef memleketimizde hala var. Yurt dışında da işte bizden doğuya doğru gittikçe maalesef var. Başka bir araç motorlu taşıt kazası kamyonetler. Kamyonette yolcu taşınması, kamyonette çocuk taşınması, sağa sola savrulmalar, çarpmalar, kapalı kasa ise karbonmonoksit zehirlenmeleri, egzoz dumanıyla boğulmalar gibi sebepler maalesef oluyor. Yurt dışında zaman zaman duyuyoruz, çok soğuk ülkelerde özellikle. İşte arabanın motoru çalıştırıldı, çok soğuk olduğu için kaloriferi de açıldı bozu. Tamam, sonra işte soğuktan egzoz donmuş veya dışarı verememiş, aracın içine vermiş, boğulup ölüyor insanlar, zehirlenip ölüyor insanlar. Bu yüzden problem. Özellikle ilk bölümde de bahsetmiştik. Hani böyle belli güvenliklerin alınmış olması. İşte burası yaya kaldırımı. Benim hakkım kardeşim burada gitmek. Ya evet. Sen %100 haklısın ama sen öldükten sonra hakkını kim arayacak senin? O yüzden çok hızlı trafiğin aktığı yerlerde, kaldırımın yüksek olmadığı yerlerde, bir aracın süratle kaldırıma çıkma ihtimali mümkün olan yerlerde siz gene de tedbirinizi alın. En sağ taraftan yürüyün. Çocuğunuzu da kendi sağ tarafınıza bulundurun. Yani binalarla aranızdaki alanda bulundurun. Bunlar basit. Herkesin akıl edebileceği. Ya bir sağlık probleminde bir tıp doktoru mu bunu söylüyor dence. Yani ne gereği var bunları biz zaten akıl etmiyoruz arkadaş. Ben de etmiyorum, evet. Kimse de etmiyor maalesef. Küçücük kazalarla büyük acılar duyuyoruz. En basit bisiklet. Bisiklete bindiği için Amerika'da yılda 300'e yakın çocuk ölümü var. 300 çocuk ölüyor bisiklete bindiği yılda. İçin. Tabii. Bunlar da neden? Bir kısmı tamamen bisiklete bağlı. Bisiklet kullanırken düşme, çarpma, kafa travmaları gibi. Ama daha büyük bir kısmı bisikletli kullanırken işte araç dışı trafik kazasına maruz kalmanız daha muhtemel. Çünkü ne kadar ayırsanız da birçok yerde bizim yaramaz haşarı çocuklar araçların geçtiği yolları atıyor bisiklette kendini. Şanslıysa arkadan gelen işte dikkatliyse bir şey olmuyor. Ama evet. Çarptıktan sonra gidiyor. Bir de normal çocuğa hafif dokunduğunuzda belki basit bir kemik kırığı olacakken bisiklet çocuğa dokunduğunuzda uçup gidiyor zaten. Zaten kafa travması daha çok. Evet. Denemişler şu uyduruk kaskların bile takılmasın. %85 koruyucu. Yani kask hiç kimse takmasa 100 çocuk ölecek. Herkes takarsa 15 çocuk ölecek gibi. Ama işte Amerika'da adamlar çok yoğun eğitim verdik diyor. Sonra deneme yapıyor. Sokaktaki 100 çocuğun sadece 60'ı kask takıyordu. 40'ı gene takmıyor. O yüzden motorlu araç kazaları çok önemlidir. Bütün kazalardan fazla ölüme neden olmaktadır. Ama sayı olarak diğer kazalardan çok değildir. Ve konu bir çocuk hekiminin konusu değildir maalesef. Bizi ilgilendiren tarafıyla emniyet kemerine, hava yastıklarına, araç koltuklarına dikkat edelim diyerek geçiyoruz biz bu konuyu.
Evet. Peki şehirlerde yaşayan dinleyicilerimiz için bu bilgiyi vermiş olduk diyelim. Şimdi daha çok Anadolu'ya gidelim. Hayvan ısırıklarından veya işte hayvanlara bağlı kazalardan bahsetsek biraz.
Şimdi böyle dediniz Sami Hocam ama ben tam tersini söyleyeceğim. Aslında burada bizim bahsetmek istediğimiz şeyler daha çok şehirde yaşayanların derdi. Evcil hayvanlar, ev hayvanları bize problem evet. çıkarıyor. Hı hı. Yoksa yabani hayvanlar da zaten çıkan çocuklar emin olun çok usta. Yani siz hiçbir çobanlık yapan çocuğun bir atın veya işte bir ineğin bir dananın neyse tepmesine maruz kaldığını gördünüz mü? Onlar işi biliyor durması gereken yerlerini. Bizim şehirli toylar Anadolu'da gitti, gene tekmeyi onlar geri geliyorlar. Gene onlar yiyorlar. O yüzden Anadolu çocuğu bu işi bilir. O kendini ısırtmaz, o kendini tekmen etmez. Şehir çocuklarına bence dikkat edelim. Ama özellikle hani ev kazasından bahsettiğimizde. Mesela işte 14 yaşında bir evladımız işte Anadolu'da köyde çobanlık yapıyor. Koyunlara gitmiş gelmiş. Bunun koyunla ilgili bir şey yaşamış oldu. Yani yaşamaz. Koyun ısırmıyor bildiğim kadarıyla insanları ama. Yaşasa da bu ev kazası saymıyoruz biz bu durumu. Bu meslek hastalığı olur olsa olsa. Evde özellikle bir yaş altındaki bir çocuğu asla bir ev hayvanıyla yalnız bırakmamalıyız. Evde yalnız kalması mümkün değildir. Çok dikkat edilmelidir. Evcil olmayan hayvanları da ev hayvanı olarak beslememek lazım.
Evet.
İşte bu avuk subuk kuşlar olabilir, kemirgenler olabilir. Yani evcil hayvan bellidir. Kedidir, köpektir. İlla ki olacaksa. Bunu da tavsiye ediyoruz değiliz kesinlikle ama ev hayvanı alırken gerçekten kedinin de hırçını çok hırçın olup çok başı ağrıtabiliyor. Ama azgın bir cins köpeğin de akıllı uslu bir modeli evde problem çıkarmayabiliyor. Yani evinize hayvan seçerken çocuğunuzla yaşayacağını da seçin anlamında. 4 yaş altı çocukları evde de olsa dışarıda da olsa kedi köpekle oynarken mutlaka gözetlemeliyiz. Evde olsa mesela çok problem değil belki. Niye? Tırmalar. Tırmalarsa ne olur? Senin aşılı, sahipli, işte kimlik kartı olan kedin köpeğindir. Kurtulur. Ama sokaktaki bir hayvanda bir çizik görmüşseniz direkt kuduz ihtimaline karşı aşılanmalısınız. Bunu gözetlerseniz görürsünüz. Gözetlemezseniz görmeniz mümkün değil. Çocuklara asla hayvanlara sataşmamaları gerektiğini öğretmek gerekiyor. Ne derseniz deyin. Yani özellikle bir yaş, iki yaş çocuklarımızı bahçeye çıkarıyoruz. Fırsatını bulan kedinin peşinden koşuyor. Ya arkadaş, bu senin çocuğun çocuk, bebek, aklı yok, akıl etmiyor da karşındaki kedi de hayvan. Hayvan yani bu da akıl etmiyor. Ya bu bana zarar vermez, bana sevgi dolu yaklaşıyor. Kuyruğumu çekse ne olacak? Ah canım yavrum demesini beklemiyorsunuz herhalde. Canı yanan hayvan tırmanı atıyor öbür tarafa.
Evet.
Ondan sonra ne derseniz deyin. İşte bu küçük bir çizikti, derin değildi. İşte biz hayvanı tanıyoruz, bizim sitenin bahçesinde duruyor genellikle. Emin olun hiç bunlarla ilgilenmiyor intihaniye hekimi arkadaşlar. Hastanelerde bunu söylemiş olalım. İntihaniye bölümleri vardır, bulaşıcı hastalıklar bölümü. İşte İstanbul'da bizim bulunduğumuz Anadolu yakası Haydarpaşa Numune Hastanesi bilinir ve meşhurdur. Gidersiniz intihaniye kliniğinde, orada bir hemşirenin vardır hazır beklemekte sizi. Hiç kimse risk almaz. Yani bir sokak kedisi köpeği tarafından tırmalanmış bir insana üzülmeyin canım sizin kudurup ölme ihtimaliniz 1 milyonda bir şey olmaz der misiniz? Dense kabul, kimse etmez bunu doğal olarak. Risk 1 milyonda 1 deseniz bilmiyorum oranı kaç ama böyle bir risk alınmıyor. Direkt 5 tane aşı yiyorsunuz aklınızda başınıza geliyor ondan sonra. Ama merak etmeyin 2 yılı veya 5 yıl kaynaktan kaynağı değişiyor. Garantisi var, ondan sonra istediğiniz kadar kedi köpekle kavga edebilirsiniz. Yani böyle bir şey başınıza gelirse şimdiden öğrenin ilinizdeki bu işte ilgilenen birimi. Böyle bir kaza, yaralanma veya bir şey olduğunda bana bir şey olmaz demeyin. Birinin başına bir şey gelecek. Allah korusun. Yani böyle bir sağlık problemi bu cümleyi bu şekilde kullanmak bile hoş değil ama kudurarak ölmeyin. Birileri ölüyor çünkü. Bu sebepten dolayı. Çocuklara özellikle dediğimiz gibi hayvanlara sataşmamaları gerektiğini öğretmek lazım. Köpeğin kemiği, oyuncağı bir şey varsa bunu almaması gerektiğini öğretmek lazım. Böyle parkta bahçede gördükleri hayvanları mümkünse sevmemeleri, onlarla itti, kaçtı, koştu, yakaladı oyunları oynamamalarına dikkat etmek lazım. Mesela bir de şey vardır, internette sık sık görürüz böyle videolar. İşte çocuk köpekle sarılmış, işte o onu öpüyor, o onu yalıyor. Çok mutlu mesut bir şey. Ya bunlar evet doğal bir çift gibi görünebilir. Çok anlaşılan uyumlu. İkisi de masum, ikisi de sevimli, ikisi de zararsız gibi gözükür. Ama biri diğerinin sınırını zorladıysa. İşte bazı insanlar vardır ya, karnının yan tarafına dokunduğunda bir zıplar, gıdıklanır. Bazı insanlar kulağının ellenmesinden hoşlanmaz, çok tepki verir ya. İşte o kedinin, köpeğin de bir bam teli olabilir. Çok seviyor olmasına rağmen dokunduğu için ani bir refleksle çocuğa bir pençe atabilir.
Evet
bu pençe yüzüne, eline, meline gelse çok önemli değil belki ama yüzüne gelse ömür boyu iz bırakır, gözüne gelse kör bile bırakır.
Evet.
Temiz hayvan, aşılı hayvan, her şeyi mükemmel hayvan ama bir an endişeyle istemeden refleksif bir hareketle salladığın patisi çocuğunuzun gözüne değmiş. Çocuğunuz kör olmuş.
Evet.
Allah korusun. Tamam Allah korusun. Allah koruduğu için böyle yaşıyoruz zaten. Sıkıntı yok da bu kadar da ipin ucunu salmamamız lazım. Bunlara karşı tedbirlerimizi de almamız lazım.
Evet. Peki yangın ve yanık gibi kazalara da baksak.
Şimdi burada da mesela 2 tane sıkıntılı durum var. Şimdi siz hiç yangına maruz kaldınız mı Sami Hocam?
Yani çok değil.
Primer yani, kalmadınız. Yani, duydunuz, evet. Gördünüz belki evet. Uzaktan. Ben de kalmadım. Yani yangın çok nadir olan bir şeydir. Ama ölümlerin, kazaya bağlı ölümlerin %6-7'si bu gruptan olur. 5 yaşından küçüklerde %15 ölüm sebebidir bu, kazalara bağlı. Ve enteresan tarafı, mesela yanık dediğiniz zaman hani alev size de, yok öyle değil. Yanıkların dünya üzerinde %80'den fazlası haşlanma tarzı yanıklar. Kaynar su gibi şeylerle oluyor. Alevli yanıklar %10-15 civarında. Mesela Amerika'da bakmışlar bu tip yaralanma vakalarına, 400 bine yakın yanığa bağlı yaralanma. Her çeşidi yalnız buna. Yani alevli yanık, haşlanma yanık, elektrik yanığı gibi. Evet. 20 bin kişi hastaneye yatmış, 4 bin ölüm var. 4 bin ölüm. Yangınların tamamına yakını ev yangını olarak gösterilmiş. Mesela bunu nasıl engelleriz diye bakmışlar. Dedim ya, yani adam kanseri halletmiş, onu halletmiş, buna geleceği yere gelmiş. Buradan sonra kazaları engelleme yoluna gidiyor. Evet. Diyor ki en çok yanıklardan, yangın yanıklarından çocuk ölüyor. Yanmaz kumaştan bebek tulumu, bebek pijaması, bebek şapkası üretmişler.
Evet,
ve bunu kullanımda zorunlu tutmuşlar. İşte bu eyalette alev almaz kumaştan yapılan bebek elbiseleri satılır sadece demişler. Ama daha sonra bir talihsizlik, kullanılan maddelerden birinin karsinojen olduğu anlaşılmış. Ama ölçüp biçiyorlar, gene de yanıklara bağlı ölümleri daha fazla azalttığı için bunları da çoğu eyalet kullanmaya devam ediyor. Ama burada önemli durum, zaten yanıklarda çocuklar yanarak ölmüyorlar. Çok çok büyük oranda zehirli dumanın inhale edilmesi, akciğerlere gitmesi, akciğerlerin yetersiz hale gelmesi ve beyin ölümü gerçekleşiyor. Hı hı. O yüzden yanıktan değil, aslında duman zehirlenmesinden korkması gerekiyor insanların. Bir de istismar meselesi var. Maalesef artık ülkemizde de konuşuluyor. Yani böyle güzel insanın bir sözü vardı, şey diyorlardı. Yanlış davranışların çok fazla tahlili cahil zihinleri bulandırır, o yüzden çok konuşmamak lazım diye. Bizde maalesef medya sadece izlenirleri, reytingi arttıracağım diye nerede iğrenç, sefil, adi, yaratık ve buna bağlı kötü bir fiil varsa en ince ayrıntısına kadar anlatarak belki bunun için bir impuls bekleyen, bir dürtü bekleyen sapıklara da yol gösteriyor bu vesileyle.
Evet.
Bakın falanca memleketin sapığı ne güzel işkence etmiş üvey çocuğuna diye adeta iş öğretiyorlar. Yani yapılan işin sonucu bu. İstismar diye bir mesele var. Dünya üzerinde yanıkla gelmiş 100 çocuğun 18'inin istismar mağduru olduğu anlaşılmış. Üzerinde sigara söndürülen çocuklar var. Eline kor ateş verilen çocuklar var eziyet olsun diye. Kaynar tabak ellettirilen çocuklar var eziyet olsun diye. Ve bunları kaza mı, yaralanma mı, istismar mı, ayırt da edemiyorsunuz. Ha, eskiden edemiyorduk. Maalesef sapıklar çoğaldıkça, bu iğrenç fiiller çok görülmeye başlandıkça çocuk hekimleri de işi çözmeye başladı. Ve işte mesela bakıyorsunuz, eldiven çorap tarzı yanıklar diyoruz mesela. Bir çocuğun bir eli yanar. İki eli aynı anda yanmaz kolay kolay. İki el birden yanmış çünkü çocuk ellerini kaynara suya sokmaya zorlanmış. İşkence olsun diye, işte üvey anne, üvey baba mesela gibi. Veya işte bir sapık üst abi gibi, işte yüksek, büyük yaştaki abi gibi yapılmış. Bir çocuk işte bir şey çeker, yukarıdaki kaynar suyu çeker, yüzüne, gözüne, boynuna, göğsüne gelir yanık. Ama çocuğun ayaklarından haşlanmışsa, sırtından, poposundan haşlanmışsa başka şeyler düşünüyorsunuz. Yani çocuk istismarı ayrı bir konu. Belki yeri geldiğinde buna ait bir program yapabiliriz ama bunu da hepimizin, aklımızın bir tarafına koyması lazım. Şimdi maalesef bir memleket meselesine geleceğiz. Az önce size sordum, dedim ya, yangın gördünüz mü? Yok. Peki kaynar suyla yanan yakınınız? İllaki var.
Yani evet.
Maalesef bir de evimizden görüyoruz. Hepimizin evinde bir iki tane oluyor. Emin olun ya, işte biz çocuk hekimi olarak işte büyük hastanelerde çalışıyoruz. İşte uzmanlığımızı yaptık. Her çeşit tetkik var elimizde. Olması gerektiği kadar tecrübeye de sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Bilgiye sahip olduğumuzu düşünüyoruz. İşte bu şartlarda bir hastamız gelse zatürre olmuş. Ya emin olun, bizim tüylerimiz diken diken olmuyor. Menenjit olmuş. Çok korkmuyoruz. Ya bunun başı sonu bellidir. Şu tedaviyle, bu tedaviyle sonuç alınır Allah'ın izniyle. Ama yanık dediğiniz zaman emin olun, siz nasıl bakıyorsanız ben de öyle bakıyorum sadece. Kaynar suyu işte maalesef yavrumuz çekmiş, tepeden aşağı haşlanmış. Emin olun o saatten sonra olmuş hasar kaldı zaten. Bitti. Hekim olarak ben daha beterinden korumaya çalışıyorum. Yani o cilt zaten berbat bir cilt haline geldi. Onu kurtaracak hiçbir şey yok zaten. Ama ben bari bu saatten sonra bu bir de enfekte olmasın, mikrop kapmasın derdine düşüyorum. O yüzden aman şu kaynar su mevzuna, haşlanmalara, yanmalara özellikle çok dikkat edelim. Mesela ne yapılabilir? Yemek yaparken tencerelerin şu tutulan kısımları ters tarafta konulur. Yemek yaparken kucağınızda bebek çocuk varken yemek yapmayınız. Bir parça sağa sola döndüğünüzde o elini atar, kepçeye elini vurur, kaynar çorba yüzüne sıçrar. Yani ne olur, ölmez tabii ki ama kim ister çocuğunun yüzünde 5 tane yanık izinin kalmasına? Evet. Emin olun hiçbir şey yapamıyoruz. Yandıysanız kaldınız öyle zaten. Orada berbat bir yara izi kalıyor iyi ihtimalle. Daha sonrasında sonra bilmiyoruz zaten. Elinizde mesela sıcak bir çorba varken yürüyecekseniz Önce bir çocuğunuzu tespit edin. Ya benim oğlan kapının arkasında, tamam kapının arkasında yürü git arkadaş diyorsun. Giderken tam o sırada ayağıyla vuruyor. Kapı kapanıyor. Sen sakınıp kendini geri çekerken tencere fırlıyor elinden. Baştan aşağı yanık. Kucakta çocuk varken sıcak çorba, sıcak meşruba, sıcak içecek içilmemeli, beklenmeli. Evlerde mesela çok sık kullanılan şey masa örtüleri. Masa örtüleri ciddi risk faktörüdür. Bir çocuğun bir mutfak masasını devirip tencereyle üzerine döküp haşlanması çok mümkün değildir. Ama bir örtüye asılarak kaynar çorbayı üzerine dökmesi çok beklenen bir şeydir. Fırın, soba vesaire ne varsa evde buna ulaşılabilirlik kısıtlanmaları mümkün olduğu kadar. Bebeklerin süt şişelerini mikrodalga fırınlarda ısıtmamak gerekiyor. Çünkü burada süt ısınıyor diyelim 40 derece. Etrafındaki malzeme 60 dereceye ısınabiliyor bazen. Çıktığında mutlaka bir elinizle test edin bari. Yani sakın siz de ağzınıza falan dayamayın. Yani siz de yanacaksınız. Elinizle evet. İllaki bir şey yapacaksınız. Böyle yapın. Çocuk bunu test etmesin mümkünse. Yemek yiyorsanız özellikle tencere, çaydanlık gibi sıcak yiyecek içecek taşıyan aygıtları sofraya getirmeyip tabağı oraya götürün. Tabakta servis yapın. Çok eziyetli oluyor. Arkadaş bir yanıklı çocuğun eziyeti 100 yıl sürüyor. Evet. Hiçbir yemek taşıma eziyeti 100 yıl sürmüyor. Evde soba varsa, şömine varsa, bir şey varsa üşenmeyin. O kadar para verdiğiniz evinizde şömine, barbekü bilmem ne yaptırdınız. Onun önüne sağlam bir de çit yaptırın. Dekoratif bir şey yapılabilir çocuğun ulaşımı engellenecek şekilde.
Evet.
Kibrit çakmak gibi çok eğlenceli çocuk oyuncaklarına dikkat etmek lazım. Çocukları banyoya soktuk, işte ısıyı ayarlamaya çalıştık. Dirseğinizi mutlaka siz dirseğinizle bir kontrol edin, elinizle bile değil. Çocuğa asla bunu kontrol ettirmeyin. Su açılacaksa önce soğuk suyu açıp bir miktar doldurun ve en son soğuk suyu kapatın. İkisi birlikte kullanılacaksa. Bebeği banyoda ve mutfakta özellikle bir an bile bırakmamak gerekiyor. Gece lambaları, çocuk odaları ampulleri, gece aydınlatıcıları çok yanıyorlarsa uzun süre yandıktan sonra ısınarak kumaşları ve perdeleri yakabiliyor. O yüzden bunların mesafesine dikkat etmek gerekiyor. Şimdi hangi evde var desin, hiçbir evde yok. Duman dedektörü hayat kurtarıcı olabiliyor. Evet. Basit bir yangında İşte 5 birim duman çıktığında ötmeye başlıyor. Siz gidiyorsunuz, tedbirinizi alıyorsunuz. O yoksa 30 birimden sonra sen duyuyorsun. Maalesef duyduğunda çocuk kaybedilmiş bile olabiliyor.
Evet.
Özellikle tost makinesi, mikser gibi elektrikli aletleri mutlaka fişini çıkarmış olarak bir kenarda bekletin. Ya durdu düğmesine bastım, otomatik termostatı var, kendiliğinden kapanıyor bu zaten. Arkadaş, o ülkeyi, o malı üreten ülkeye de oradaki adama da güvenmektense ya eline yapışmaz, şu fişi çek, bir daha da takarsın yerine tekrar.
Evet.
Yangın söndürücü hani ev tipi bulundurulabilir mi ve bunlar kullanılabilir mi bilmiyorum. Hani o panik anında ama evde bulunması şart. Özellikle temizlik malzemelerini kilitli yerlerde saklamak çok esas. Piller de bazen yanık yapabiliyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bebeklerin mama sandalyeleri özellikle önemli. Siz üzerine koymuyorsunuz ama onlar daha yüksek oluyor mama sandalyeleri genelde. Oradan uzanarak maması masadaki ciddi bir şeyi, bir sıcak bir şeyi alıp üzerine dökebilir, yakabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bir de son zamanlarda moda özellikle buharda pişirme tercihleri var. Eğer buharda pişirme aleti, tenceresi bilmem nesi varsa bunlara bağlı buhar yanıkları da önemli bir problem oluyor. Bu yüzden bunlara karşı tedbirli olmak lazım.
Evet. Bu konuyu biraz daha bir sonraki programlarımızda inşallah bahsetmiş olalım.
Bu konu çok kısa program kaldırdı.
Evet, uzun bir konu. Süremizin sonuna gelmiş olduk. Kıymetli dostlar, Erkam Radyo'da Bir Nefes Sıhhat programının sonuna geldik. Kıymetli doktorumuz, doçent doktor Fırat Erdoğan'la birlikte size kazalardan bahsettik. Ne gibi tedbirler alabiliriz, ne gibi riskler vardır bunlardan bahsettik. Bir sonraki programda tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.